Merhabalar herkese. Beni Bana Anlatın 12. bölümünde ben Taner Turna ile yeniden birliktesiniz. Böyle onlu rakamları, rakam mı? Ben bir sayısalcı olarak 12'ye rakam demem biraz fiyasko. Neyse, şimdi o bilgiye girmeyelim ama 12. bölüm, yani onlu sayılara hakkında konuşuyor olmak bir nebze böyle iyi hissettiriyor. Böyle birden bir yükseltme etkisi yaratıyor bende. Her neyse, biraz gecikmeli de olsa sonunda bu podcast'i kaydediyorum. Aslında her podcast'i kaydettikten sonra öyle bir his kalıyor ki bende, yaşasın ya, yarın gireceğim tekrardan yeni bir bölüm kaydedeceğim ya da 3 gün içerisinde bir bölüm daha kaydederim ya falan gibi bir böyle adrenalinin verdiği bir coşkuyla birkaç saat takılıyorum. Ama sonra ertesi gün uyandığımda ve yeniden hayatımdaki diğer işlere döndüğümde ve bir yandan da aslında işte bu bölümü bitirip, kaydı tekrar dinleyip, belli noktaları düzeltip, farklı tuşları yapıp, paylaşım metnini, işte bölüm içerik metnini falan bunlar üzerine kafa patlattığımda ve o paylaşım serüvenini tamamladığımda birazcık o sürecin arasının açılması gerektiğini hissediyorum ve görüyorum. Ve zaten süreç ister istemez de beni bunu yapmaya itekliyor. Ama bu sırada, yani bu hafta için öznel bir durum var. Çünkü aradaki mesafede ben iki farklı podcast ve toplamda 4 bölüm kaydettim. Bu benim bir hafta içerisindeki 5. bölümüm oluyor. Yani birazcık çalıştım bu arada. Şöyle ki aslında birazcık hani böyle hayatımdaki gelişmeler bölümü olmaya başlamıştı bundan önceki bölümlerde. O devam etsin. Yani kimse zaten bana karışmadığı için ben de hayır o gelişmeler bölümü çok saçma asla duymak istemiyoruz gibi bir reaksiyon da almadığım için kimseden rahatlıkla devam edebilirim diye düşünüyorum. Şimdi podcastlerinin ki Aposto bünyesindeki Düende bülteninin geçtiğimiz hafta başlayan ilk yayını. Aposto'yu ilk önce duydunuz mu onu bilmiyorum ama Aposto yaklaşık bir 8 aydır yanılmıyorsam gündem üzerine günlük bülten servis eden ve süreç içerisinde bu bültenleri öznelleştirerek kültür, sanat, moda, spor, teknoloji, finans gibi farklı başlık altında farklı derinlemesine içerik düzenlemesi yapan ve bunu da size mail üzerine ileten bir yapı, bir oluşum. Tanımlaması biraz zor ama okuması ve içinde içerik üretmesi oldukça keyifli. Ben Aposto ekibiyle yaklaşık 6 aydır beraberim. Onların daha doğrusu uzun süredir cumartesi bültenleri için müzik gündemi oluşturuyorum. Orada haftanın müzik gündemlerini, belli başlı müzik ekseni etrafındaki önerileri ve o hafta en çok sevdiğim, yeni çıkan albümleri listelediğim bir konsept var burada. Yaklaşık bir buçuk ay önce de Düende isimli yeni bir bültene başladılar. Bu bültende kültür sanat ağırlıklı. Burada da aslında uzun zamandır yapmak istediğim bu kendi tarafımda Keşif Science adını verdiğim ve newcomer yani yeni yükselmekte olan gruplardan bahsettiğim bir köşem var orada diyebilirim. Öyle 2-3 paragrafta yeni beğendiğim müzikal projeleri orada yazıyorum. Ve o bültenin de bir podcast serisi olsun istedik ve o seri içerisinde de haftanın bülteni içerisinde yer alan konuları biraz daha derinlemesine, biraz daha sohbet havasında aktaralım istedik. Ve ekip olarak da bu podcast'in yürütme, modere ve sohbet başı oluşturma, sohbet başı da biraz garip oldu ama neyse, yani sohbeti organize etme işini de biraz bana verdiler. Bu aslında benim bu karantina süreci, yani pandemi süreci başlamadan önce çokça heveslendiğim moderatör içeriğinin bir uzantısı aslında. Şöyle ki ben geçtiğimiz sene Soundport Festivali'nde öncelikle böyle bir bağımsız radyolar üzerine bir oturum yönetmiştim. Zaten o oturum fikri de sevgili arkadaşım Yeşim'le birlikte bir araya gelip oluşturduğumuz bir konseptti. Ve en sonunda Sonar İstanbul'da Gelecek Burada ve Hoodbase ekibinin Geleceğin Gölgesi'nde Müzik adlı oturumunu yönetmiştim. Sonar'da bir şekilde içerik üreticisi olarak yer almak, özellikle Sonar Plus D tarafında yer almak ayrıca keyif vericiydi. Her neyse Bunun bir uzantısı olarak da burada bir podcast moderatörlüğü yaptım. Bir diğer heyecanlı projede, yani bu bir bölüm ve bir podcast. Diğeri de henüz ismi yok. Yani ismi sürpriz. Şu an pazartesi gününde ben bu bölümü kaydediyorum. En son aldığım bilgiye göre de bir aksilik olmazsa çarşamba günü Base İstanbul kanalı üzerinden yayınlanacak bir podcast bu. Bu da aslında Netflix'in ilk orijinal Türkiye yapımı olan Yarına Tek Bilet filminin yönetmeni, senarist partneri, müzik danışmanlarından biri ve kostüm tasarımcısıyla birlikte kaydettiğim 3 bölümlük bir seri olacak bu da. Böyle birazcık da işin yaratıcısı olan Ozan Açıktan'ı, yani filmin yönetmeni olan Ozan Açıktan'ı merkeze aldığımız ve onun etrafında da filmin diğer üreticilerini dahil ettiğimiz, derinlemesine biraz hikayeler arasında, biraz işin mutfak tarafında dolaştığımız bir seri oldu. Çok da keyifli oldu açıkçası. Böyle bir içeriğin, böyle bir içerik türünün içinde olmak, çok içinde dedim ama neyse, o ayrıca keyif vericiydi benim için. Yani aradan geçen bu sürede bu tarz içeriklerle haşır neşir olduğumu söyleyebilirim. Düende kısmı haftalık devam edecek. Bülten her hafta Cuma günü yayınlanıyor. Dolayısıyla Düende podcastini de her hafta Cuma günü dinleyeceksiniz. Hem bülteni okuyabilir hem de podcast'i takip edebilirsiniz deyip böyle bir 12 bölümlük yapmadığım reklamı hepsini bir arada yapmayı tercih ettim gibi bir durum oluştu. Her neyse, şimdi aslında bölümün konusuna geri döneyim diyeceğim ama bu da zaten bir bölüm içeriğidir bence. Sonuçta hayatımda olup bitenlerden bahsetmek bana birazcık keyif ve mutluluk veriyor diyebilirim. Bunun dışında ne oldu? Aslında şöyle bir şey var. Bununla ilgili de birazcık böyle bunu anlatıp, özellikle bunu dinleyen de ve bundan sorumlu olan arkadaşım da özellikle bunu dinliyorsa da ona da böyle ekstra bir sorumluluk verip, çünkü bir süredir veriyorum ama henüz karşılığını almış değilim, böyle bir çıkar amaçlı bir anlatıma gireyim. Bundan yaklaşık bayağı bir süre önce, yani Mayıs ayı civarındaydı hatırlıyorum, Mayıs ayının başı da olabilir, Paper Street ve Incomplete oluşumları bir araya gelerek bir açık çağrı oluşturdular ve bu açık çağrı içerisinde de karantina sürecini kapsayan böyle görsel ve metinsel içerikler talep ettiler. Ben de o sırada tam böyle ev arkadaşımın ayrılma kararını öğrenme dönemindeyim ve uzun bir aradan sonra karantinada ilk kez tek başıma geçirdiğim günlerin ortasındayım. Böyle zihnimi, bedenimi, duygusal durumumu böyle sabitleyecek ya da daha doğrusu var olan akıştan uzaklaştıracak bir nedene ihtiyacım vardı. Ve o neden böyle bu açık çağrı çerçevesinde bir şeyler yazma fikrini oluşturdu. Böyle kapanıp 2 gün boyunca gerçekten duygudan duyguya sürüklenerek ve kendi adıma yazım tarzımla, anlatım yöntemlerimle baş başa kalarak bir hikaye yazdım. Ve bu hikayeyi de gönderdim. İlk açıklamada kısa listeye kaldığımı söylediler. Aslında 24 Haziran'da final sonucu açıklayacaklardı. Benim için heyecan verici çünkü bir kurul tarafından değerlendiriliyor ve daha önce yazdığım yazılar, evet, pek çok mecrada yer aldı, pek çok güzel dönüşler aldı. Arkadaşlarım tarafından sıkça gönderirim onlara, onlardan da sıkça dönüşler alıyorum ama böyle bir kurul tarafından ve sonucunda da aslında bir e-book'a basılacak demeyeyim de içinde yer alacak, bir seçkin içerisinde yer alacak şeklinde değerlendirilmedi. Dolayısıyla aslında bunun da bir heyecanı var ve en son 6 Temmuz dediler ve yaklaşık işte ben bu podcast'i kaydediyorum pazartesi günü, önümüzdeki hafta pazartesi günü açıklanacağı söylendi. Umarım bir kere daha ertelenmez çünkü kendi adıma bir şekilde heyecanlandığım, bir sonucunun olmasını dilediğim, yani olumsuz da olabilir sonuç olarak ama bu süreci bir şekilde tamamlanmasını ve bununla ilgili bir olup bitenleri yaşamak istiyorum diyebilirim. Her neyse, sonuç olarak da durum bu şekilde. Şimdi bölümün konusuna geleyim. Zaten yine ağzım bayağı bir laf yaptı. Bölümün konusu aslında böyle oturdum ve kaydedeceğim. Bir bölüm kaydedeceğim deyip terapi notlarımı karıştırmaya başladım. İlk önce aslında onu da bir anlatmak isterim. Daha önce anlattım bilmiyorum. 12 bölümün böyle bir tekrardan reklamını yapayım ama ya gerçekten böyle aklıma geldiği için bunu sürekli tekrarladım bu bölümde. Anlatmış da olabilirim daha önce. Anlattıysam da ikinci tekrar olsun çünkü biraz alakalı bir durum. Ben askerdeyken böyle bir sürü kitap alıp gitmiştim askere. Onlardan bir tanesi de böyle hızlı anlatmaya başladım bir anda. Onlardan bir tanesi de Irvin Yalom'un Bağışlanan Terapi kitabıydı. Böyle kafamı çok açmıştı çünkü böyle aslında terapistlere yazılmış bir kitap ama vakalar üzerinden hazırlandığı için siz hasta olarak da yani danışan olarak da bu kitabı okuyabiliyorsunuz ve o kitaptan çok şey çıkartabiliyorsunuz. Ben de o kitabı okurken oradaki hikayeleri, oradaki işte hasta ve terapist ilişkilerini görünce pek çok böyle notlar çıkarmıştım kendime. Biraz özensiz davrandığımı, çok böyle terapi sürecinin bir süreklilik gerektirdiğini ve ben o sürekliliği çok fazla takip etmediğimi, terapistin not alması kadar hastanın da notlar almasını ve aslında bir önceki seansta bitirdiği noktadan bir şekilde devam etmesinin çok daha faydalı olacağına dair böyle bir sürü ufak ufak notlar görmüştüm ve onun sonucunda da döndükten sonra askerden o ilk terapiden itibaren notlar almaya başladım. İlk etapta böyle bayağı uzun uzun yazıyordum. Zaten böyle işte aslında terapi seanslarının öncesi ve sonrasını blok halinde biraz sakinliğe ayırırım. Terapiden çıktıktan sonra şu anda online devam ediyor ama o zamanlar böyle çıktıktan sonra yürüyüş yolum vardı. O yolu yürürüm, o yolda düşünmeye devam ederim. Gibi gibi böyle belli ritüeller oluşturmuştum. Bu aslında bana bir noktada da bir günlük kazandırdı. Çünkü geriye dönüp baktığımda oradaki duygu durumlarımı, çıkarımlarımı, hissettiğim şeyleri çok net bir şekilde tarihsel olarak görebiliyorum. Hatta ara ara rüyalarımda yazıyorum buraya. Şimdi yine aslında böyle bölümle ilgili bir konu belirlememiştim ve girip oradaki son terapi dönemim, yani son terapi seanslarımda konuştuğum konuların yoğunluğuna güvendim ve oradan anlatmak istediğim şeyleri belki bir çatı altında toparlarım diye düşündüm. Sonra böyle onu okurken böyle parça parça olan şeyler gördüm. Dolayısıyla bu bölümü aslında çok da böyle üst başlıkta birleştirme gibi bir sözüm olmasın. Bunu da bölümün bu kısmına kadar insanları, daha doğrusu bu kısma kadar dinleyenler varsa ve ben de bunu gidip şu an burada bu dakikada söylüyorsam bana da aferin yani. Her neyse sonuç olarak burada son derece özden, son derece kişisel konuşmaya ve paylaşımlar yapmaya devam ediyorum. Buranın olayı bu. Adı beni bana anlat. Yani bu şekilde devam. Sonuç olarak bir ortak başlık altında toplamayamama gibi bir durum oluşmuşken bir de bu terapi notlarım gibi benim bir de kitap notlarım var. Onu da böyle yaklaşık bir yıldan fazla bir süredir yazdığım Allah söyletti gibi bir şeyi kullanacağım burada çünkü böyle yazdığım kitapları dedim aslında okuduğum kitapları diyecektim. Umarım bir gün yazdığım kitapları da diyebilirim bu arada. O da hayallerimin arasında yer alıyor. Her neyse okuduğum kitapları kitaplardan hani altını çizdiğimiz böyle işte sayfasının kenarını katladığımız bölümleri ben böyle o kitapları o şekilde kitaplığın içerisine koymaya gönlüm el vermiyor. Alıyorum böyle yanı başımda tutuyorum. Sonrasında onu zaman içerisinde birkaç gün içerisinde muhtemelen açıyorum ve onu o yerleri tekrar okuyorum. Ve bu aslında bir noktada da bendeki düşünme sürecini bir döngü dahilinde devam etmesini sağlıyor. Ve oradaki işte aslında beğendiğim bölümleri üşenmeden yazıyorum. Bazen böyle uzun uzun paragrafları da yazıyorum. Sonrasında ara ara açıp o kitap notlarımı dijitalde saklıyorum ve dönüp okuyorum. O notlarımı açtım ve orada bir tane söze denk geldim. Aslında çok da komik çünkü son uzun bir aradan sonra hatta bir önceki kitabı da hatırlıyorum. Maalesef ki Murakami'nin Sahilde Kafka kitabıydı. Daha önce yarım bıraktığım kitap. Bu da aslında yarım bıraktığım bir kitap oldu. Ya Telek yayınlarını çok seviyorum. Daha doğrusu Telek böyle demeyeyim de Tellect diye okunuyordur herhalde. Tellect yayınlarını çok seviyorum aslında. Daha önce farklı kitaplarını da okudum. Ama bu en son okuduğum Graham Harman'ın nesne yönelimli ontoloji kitabı bana biraz fazla geldi. Özellikle Hani felsefe alanında evet ilgim ve merakım var ama modern felsefe üzerine gerçekten çok kendimi cılız ve böyle savunmasız hissettim ki burada yazarın hiçbir suçu da yok yani. Çok net ve yalın anlatmaya çalışmış ama konu kendi başından itibaren kompleks ve aykırı bir yapıya sahip olduğu için ben onun içerisinde direnmeme rağmen kitabı bitirecek kadar tutunamadım. Ama oradan bir söz çekip almışım. İspanyol filozof José Ortega'nın bir sözü bu. Ben kendim ve koşullarımdan ibaretim demiş. Ben de bu soruyu kendime sordum. Ben kendim ve koşullarımdan mı ibaretim diye. Ve onun çerçevesinde aslında son dönemde konuştuğum şeyleri birleştireyim diye düşündüm. Derken yani bir bölümü bitirecek kadar da konuşmuşum. Şimdi bundan sonra nasıl devam edeyim diye düşünüyorum. Aslında yine terapide aldığım bir notla sürdürmek isterim bunu. Terapi süreçlerimde genelde şöyle oluyor. Onu da bahsedebilirim. Çok böyle, yo bence detay olmaz. Böyle bir düşündüğüm detay mı olacak ama yani bunlar sonuçta benim hayatımda artık çok da içselleştirdiğim, yani çok da böyle akışına yerleştirdiğim konular. Genelde bir olay ve bir kavrayış içerisinde olduğumda onun böyle tam göbeğindeyken o fırtınalı havada onun üzerine çok konuşamıyorum. Yani aslında bunu çok teşvik eden bir terapistim olmasına rağmen ben genelde o duygunun tam ortasındayken o ifadeleri kuramıyorum. Yani o doğru cümleleri, doğru kanalları bulamıyorum. Ama tüm bu işte süreç bittiğinde bir şekilde o düğümler açılıyor ve ben onları bir şekilde ifade etmeyi başarıyorum. O dönemde de bu yakın bir dönem zaten. Şöyle bir not almışım. Onu okumak istiyorum. Bir şeyi konuşma aşamasına geldiğimde genelde fırtınayı atlatmış, o karanlık gecenin aydınlığına çıkmış oluyorum. Kendimi ve fikirlerimi sevmeyi öğreniyorum. Değişim artık hayatın bir parçası benim için. Bunu bir yıl içerisinde beklenmedik olaylarla ve uzunca süre beklediğin gelişmelerle kendine gösterdin. Bundan mutlu olmalısın. Kendini her seferinde yeni bir macera ve o maceranın içinde yeni bir öğreti kazandırmayı başardın diye bir not almışım. Bu aslında oldukça değerli ve önemli bir not. Çünkü bazı bu söylediğim aslında beklendik ve beklenmedik olaylar bir yıl içerisinde gerçekleşti ve tüm o bir yılın sonunda belki de çok uzun süredir korkum olan, çok uzun süredir gerginliğim ve kaygımın temeli olan şeyleri bir şekilde sindirip hayatıma dahil etmeyi ve onlardan öğretiler çıkarmayı başardım diyebilirim. Bu mutluluk verici. Peki aslında bu üst başlığımız ben kendim ve koşullarımdan ibaretim bana ne ifade ediyor? Bu aslında bir yandan da şunu ifade ediyor. Son dönemde yaşadığım olayları böyle bir gözden geçirdiğimde şunu fark ettim. Kendime olan saygım, kendime olan düşüncem, kendi düşüncelerime olan özgüvenim çok daha üst seviyede. Bundan öncesinde çok daha kırılgandı, çok daha değişken olabiliyordu. Şimdi aslında dönüp baktığımda hem yakın arkadaş çevremle olan iletişimimde ve onlarla olan düşünce paylaşımlarımızda, görüş paylaşımlarımızda kendimi haklı demeyeyim ama kendimi ben böyle düşünüyorum dediğim noktada bulabiliyorum. Eskiden bunu çok fazla bulamazdım. Bununla ilgili yakın dönemde aslında şöyle bir şey de yaşadım. Ben böyle bu az önce bölümün başında aslında denk geldi. Bölümün başında size söylediğim bu hikayeyi yakın arkadaşlarımla paylaşmıştım yazar yazmaz. Bunlardan da bazılarına hiç dönüş almamıştım. Ve bir çok şaşırmıştım. Çünkü yani dönüş okumadım da bir dönüş benim için. Ve bunun üzerine düşünüp düşünüp düşünüp üstüne uzun zaman geçtikten sonra bir şekilde bununla ilgili böyle bir sinirimin oluştuğunu fark ettim. Bu beni böyle bir rahatsız etti. Çünkü o bir paylaşımdı. Sadece benim burada belki sizden bir dönüş bekliyorum, bunun altını çizmemem bir sebep olabilir ama bu bence onların tarafından ne anlama geldiğinin net olduğu bir durumdu. Sonuç olarak ben böyle tutamadım kendimi ve Twitter'da şey dedim, sizinle okumanız için bir şey paylaşıyorsam sizden okudum ya da okumadım diye bir dönüş bekliyorumdur, bir cevap bekliyorumdur diye bir serzenişte bulundum. Bundan böyle gerçekten 2-3 tane arkadaşım böyle kendine pay çıkarıp okuyup geri dönüş sağladılar. Birkaç tanesi de farklı görüşleri olduğunu dile getirdi. En azından o görüşlerini duymuş oldum diyebilirim. Bunun gibi böyle belli başlı farklı konularda yaşadığım ayrımları, farklı düşünce şekillerini bir şekilde hayatıma dahil etmeyi öğrendiğimi ve bunları sahiplenmem konusunda ısrarcı olmam gerektiğini öğrendim diyebilirim. Bu bence önemli bir konu. Çünkü insan böyle düşünceler içerisinde dolaşırken modern hayat demek zorundayım buna. Sizi bir şekilde yandaş bulmaya iteliyor. Siz de o yandaşı, yani o düşüncenin etrafında toplanmış insanların arasına dahil olmayı ya da sizin düşünceniz etrafında insanların bir araya gelmesini istiyorsunuz. Bu da maalesef ki keşfedilmemiş ya da farklı yollardan yürümenizi imkansız hale getiriyor. Yine günün sonunda o daha önceden de bahsettiğim o monotonluğa doğru itekliyor sizi. O tek tipleşmeye doğru itekliyor. Ve bundan kaçışın en önemli yollarından bir tanesi de gerçekten bu sözü kendi kendimize söylemek. Yani işte ben kendim ve koşullarımdan ibaretim diyebilmek. Belki sevgili Jose Ortega burada başka bir taraftan yaklaşmıştır ama ben bu sözü okuduğumdan itibaren zihnimde canlanan düşünce bu şekilde oldu. Ben buradan birkaç bölümlük daha konu çıkartırdım bence ama burada aslında kendimi dizginlemek istiyorum. Son olarak da bugün izlediğim BoJack Horseman'ın 3. sezon 7. bölümünde çok güzel bir sekansa denk geldim ve oradan böyle not defterime yine bir bölüm ekledim. Onu da paylaşarak bölümü sonlandırmak istiyorum. Aslında şöyle, bölüm boyunca diziyi bilenler için zaten belki bir hatırlatmadır. Muhtemelen benim gibi bu kadar geç takip eden ve geç başlayan birisi yoktur. Yani bilen zaten bitirmiştir. Belki onun için bir hatırlatma olacaktır. Bilmeyenler içinse de çok güzel bir öneri olduğunu dile getirebilirim deyip böyle aşırı resmi bir öneride bulundum ama neyse, siz anladınız. Şiddetle tavsiye edilir kısacası. Şimdi burada bu bölümde bir gazete aboneliğinden çıkmak istiyor BoJack Horseman ve böyle işte müşteri temsilcileri vardır ya da işte çıkmak isterseniz onlar size daha çok verirler ya, tam o konuşma üzerinden aslında bir terapi seansı yaşatıyorlar BoJack Horseman'a. İnanılmaz zekice bir kurgu, bütün dizi zaten bundan izler taşıyor. Her neyse, orada o temsilci, işte artık müşteri temsilcisi dediğimiz kişi şöyle bir cümle kuruyor. Kontrolün sende olduğunu sanmanı sağlıyor ama kontrol fikri tamamen bir efsane. Evren vahşi bir hayvandır, evcilleştiremezsin. Tek yapabileceğin içinde yaşamaya çalışmaktır deyip bunun üzerine hiçbir söz söylemeden bölümü kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım ki kısa süre içerisinde tekrardan görüşürüz. O vakte kadar hoşça kalın.